Ayrım 44, sayfa 487. Lazarus, Lars Kepler. 94. Bölüm. Yuda en üst kata ulaştığında devam edip çatıya çıkan son ve nispeten dar basamakları koşarak tırmandı. Kapıyı açıp tabancayla iki tarafı da kontrol ettikten sonra soğuk havaya adım attı. Güneş geniş ufkun üzerinde yükseliyordu. Şehir her yöne yayılırken cam ve metal ışıkta parlıyordu. Yurdun çatısının büyük kısmı merdiven boşluğunun üst kısmıyla asansör makinelerinin olduğu ortadaki siyah yapının arkasında kalmıştı. Yuda sırtını duvara dayayıp nefes almaya çalıştı. Çatı cilalı taş bir tabakayla kaplanmış, kumsallardaki gibi tahtadan dar bir yol döşenmişti. Yuna etrafına bakınıp birkaç adım attı, görünürde kimse yoktu. Birkaç paslı civata, tepesinde kırmızı bir ışık olan bir direği destekliyordu. Beyaz kuş pisliği havalandırma ünitesinin kenarından aşağıya akmıştı. Yuna tam kandırıldığını, tekrar aşağıya inmesi gerektiğini düşünmeye başlamışken, biraz ilerideki yolun yan tarafını dolduran çakıllarda izler gördü. Ağır bir şey çatıya doğru sürüklenmişti. Yuna tabancasını kaldırıp makine dairesinin yan tarafına koştu. Gevşek taşlardan hızla geçerken tabancayı köşeye doğrulttu ve Yurek'i tam da diğer köşeyi döndüğü an gördü. Yurek Lumi'yi ağır hizmet torbasına sarmıştı. Yuna onun nefes alıp alamadığını ya da hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. Yurek bohçayı kalın bir iple bağlamış, onu arkasından sürükleyebilmek için omzunun üzerinden tutabileceği bir halka yapmıştı. Yuna peşlerinden koştu. Taşlar ayaklarının altından kayıyordu. Tekrar tahtanın üzerine çıktı ve makine dairesi boyunca sıra sıra dizili gri uydu antenlerinin yanından geçerek koştu. Arkasından yükselen güneş soluk taşların üzerine uzun gölgeler düşürüyordu. Yurek biraz ileride Lumi'yi bir havalandırma ünitesiyle büyük güneş panellerinin arasında çatının kenarına doğru sürüklüyordu. Yuna Yurek'in silahlı olup olmadığını bilmiyordu. Sokaktan gelen siren seslerini duyabiliyordu. Yuna iyi bir ateş hattı oluşturabilmek için hızla yana doğru kaydı. Panellere vuran sabah güneşinin yansıması gözlerini kamaştırdı. Yurek o parıltının arkasında bir gölge gibi gözden kayboldu. Yuna durup tabancasını iki eliyle tuttu ve ışık huzmesinin arasından o ince silüete nişan aldı. ''Yurek!'' diye seslendi. Yana doğru hareket ederken mercekler titredi, yansımaların arasından bir yol gördü ve Yurek yeniden gözüne ilişleyen ateş etti. Tetiği üç kez bastı ve üç atışta da Yurek'i sırtından vurdu. Şiddetli silah sesleri tüm şehirde yankılandı. Yurek sendeleyerek ilerlerken arkasını dönüp Lumi'nin tabancasını çekti. Yuna göğsüne hedef alıp üç kez daha ateş etti. Yurek silah üzerindeki hakimiyetini kaybetti ve yoldaki çıtaların arasından kaydı. Sonra hızla dönüp Lumi'yi kenara doğru sürüklemeye devam etti. Reynos'un atölyesinden koruyucu bir yelek almıştı belli ki. Yuna daha yakına koştu. Yurek şimdi havalandırma ünitesinin arkasındaydı. Beş büyük fan kalın kafeslerin arkasında vızıldıyordu. Yuna onu tekrar gördüğünde daha aşağıya nişan aldı ve onu uyluğundan vurdu. Mermi doğrudan kası yırtmıştı. Kanlar önüne fışkırırken damlalar keskin güneş ışığında parlıyordu. Yuna tabancasını kaldırıp yaklaşırken parmağını tetiğe götürdü. Yurek sadece bacaların ve havalandırma deliklerinin arasından zaman zaman ortaya çıkıyordu. Lumi çok az hava alıyordu. Yuna onun nefes alamadığını görebiliyordu. Dudakları mosmor, gözleri ardına kadar açıktı. Terli saçları plastiğin içinde yüzüne yapışmıştı. Yuna'nın migreni bir gözünün arkasında alevlenirken neredeyse düşeceğini hissetti. Yurek şimdi Lumi'yi kaldırmış, çatının alçak kenarına doğru sendeleyerek ilerliyordu. Bu onun yeni planıydı. Yuna yine çok geç kalacaktı. Yurek onun yalvarmasını, tehditler savurmasını, sonra da kızının düşüşünü izlemesini istiyordu. Yuna havalandırma ünitesini geçip hemen nişan aldı ve Yurek'i diğer bacağından vurdu. Kurşun dizinin arkasına isabet edip diz kapağından çıktı. Lumi çatıdaki yuvarlak taşların üzerine sertçe düştü. Yurek yana doğru sendeleyip bir kalçasının üzerine düştü, yüzüstü yuvarlanıp başını kaldırmaya çalıştı. Yuna Yurek'e nişan almaya devam ederek ileriye doğru koştu, Lumi'yi çekip yüzünü örten plastiği yırttı. Lumi'nin nefes nefese kaldığını ve öksürdüğünü duyarken Yurek'e dönüp tabancayı adamın ensesine dayayıp tetiğe bastı. Silah tıkladı, sonra tekrar tıkladı. Yuna şarjörü çıkardı, boştu. Bir helikopter yaklaşırken siren sesleri de çoğalmıştı. Yurdun bulunduğu sokakta küçük bir kalabalık toplanmıştı. Hepsi yukarı bakıyor, telefonlarıyla fotoğraf çekiyorlardı. Yuna Lumi'ye dönüp onu saran ipi çözerek plastiği yırttı, iyileşecekti. Yurek bacalardan birine yaslanmış oturuyordu. Protez kolu gevşemiş, kayışından sarkmıştı. Yerden uzun bir kıymık çekti. Yuna içini saran öfke ateşinin alevlendiğini hissederken birazdan olacakları durduramayacağını biliyordu. Arkasındaki ipi çekip Yurek'in önünde durdu ve bir düğüm attı. Yurek solgun gözlerle ona bakarak kıymığı bıraktı. Buruşuk yüzünde acı ya da öfke belirtisi yoktu. Yuna düğümü genişletti ve Yurek'in kan kaybından dolaşım şokuna girdiğini gördü. Yurek eliyle ipi savuşturmaya çalışırken ''Ben zaten öldüm'' dedi. Yuna elini yakalayıp büktü ve kolu dirsekten kırdı. Yurek inledi, sonra tekrar ona bakıp dudaklarını ıslattı. ''Bir uçuruma bakarsan aynı anda uçurum da sana bakar'' diyerek başını düğümden kaçırmak için nafile bir girişimde bulundu. Yuna ikinci denemede düğümü boynuna geçirmeyi başardı ve ensesinde düğümü öyle sıktı ki Yurek'in nefes alıp verişi tıslamaya dönüştü. Lumi arkasından nefes nefese ''Yeter artık baba, kes şunu'' diye bağırdı. Yuna güneş panellerinin arkasına gidip ipin ucunu sağlam desteklerden birine bağladı. Helikopterin uğultusu giderek yaklaşıyordu. Yuna Yurek'i çatının kenarına sürükledi, protez kol arkasından sürüklendi, sonra da tamamen koptu. Yurek boynunu gerip öksürdü ve nefes almaya çalıştı. ''Baba ne yapıyorsun?'' diye sordurduğu bir korku dolu bir sesle. ''Polis yolda, hayatının geri kalanını hapiste geçirecek ve...'' Yuna Yurek'i ayağa kaldırdı, öyle uyuşmuş haldeydi ki ayakta durmakta zorlanıyordu. Kurşun yaralarından ayakkabılarının içine kan akıyordu. Tren istasyonunun rayları aşağıda bakır tel gibi parlıyordu. Merdiven boşluğundan gelen sesleri duydular. Yurek'in kırık kolu seyirdi. Yuna bir adım geri çekilip Yurek'in gözlerine baktı. Bakışlarında tuhaf bir ifade vardı. Yurek Yuna'nın gözlerinde bir şey arıyor ya da göz bebeklerinde kendi yansımasını görmeye çalışıyordu sanki. Lumi şimdi arkasını dönmüş ağlıyordu. Yurek sendeleyip bir şeyler fısıldadığı an Yuna iki eliyle onu göğsünden iterek uçurumun kenarına düşürdü. Lumi çığlık attı. İp pürüzsüz taşların üzerinden hızla kayarak çatının kenarına düştü. Durup gerildiğinde bir çınlama sesi çıkardı. Aşağıda bir pencere kırıldı ve cam parçaları kaldırımda toplanan kalabalığın üzerine saçıldı. Yuna'nın yanındaki güneş paneli sallanıp gıcırdadı. Yuna merdiven boşluğuna koşup kendisini durdurmaya çalışan görevliyi kenara iterek merdivenden aceleyle 20. kata indi. Daha koridora varmadan çığlık seslerini duydu. Süitlerden birinin kapısı açıldı, kot pantolonu ve süt yeniyle bir kadın sendeleyerek dışarı çıktı. Yuna kadının yanından geçip odaya girdi ve kapıyı kapatıp arkasından kilitledi. Pencere kırılmış, cam parçaları gri halıyla yatağın üzerine dökülmüştü. Yurek ağır ağır sallanarak pencereden içeriye giriyor, sonra tekrar çıkıyordu. Bel kemiği kırılmış, ölmüştü. Düğümün açtığı derin kesikten kan akıyordu. Yuna Yurek'in önünde durup ince buruşuk yüzüne solgun gözlerine baktı. Ceset tekrar odanın içine doğru sallandı. Pencerenin üstünden birkaç cam parçası gevşeyip pervaza düştü. Yuna üzerine inanılmaz bir yorgunluk çöktüğünü hissediyordu. Korkunç bir mücadelenin sonrasındaki şaşkınlıktı bu. Yurek Walter ölmüştü. Geri gelmeyecekti. Ceset yavaşça ileri geri sallanıyordu. Kurşun yaralarından akan kan ayaklarından damlıyor, halı ve pencerede ince bir iz bırakıyordu. Kapının kilidi arkasından tıkladığında Yuna ne zamandır Yurek'e baktığını bilmiyordu. Lumi içeri girip ona nazikçe odadan çıkması gerektiğini söyledi. Yuna Yurek'in büyük eline, kirli tırnaklarına, koluna ve kan lekeli gömleğine baktı.
''Bitti artık baba!'' diye fısıldadı Lumi.
''Evet'' dedi Yuna, Yurek'in solgun gözlerine bakarken. Lumi kolunu babasının beline doladı ve maymuncuğu tutan görevliyle orada bekleyen polis memurlarının yanından geçerek onu odadan çıkardı. 95. Bölüm. Hemşire biraz daha morfin vermek için gelmeden hemen önce Valeria yoğun bakım ünitesindeki yatağında uyukluyor, Saga ile yaptığı kısa konuşmayı düşünüyordu. Pellerina'nın durumu kötüleşmiş, kalp atışları yeniden hızlanmaya başlamıştı ve defibrilasyon da artık pek işe yaramıyordu. Saga'nın yüzü solmuş, gözlerinin altında koyu halkalar oluşmuştu ve öyle tedirgindi ki yatağın yanında ayakta durmakta zorlanıyordu. Manik bir hale girmişti sanki, sürekli saçlarını yüzünden geriye itiyor, Valeria'dan Pellerina ile ne konuştuklarını anlatmasını istiyordu. Valeria Pellerina ile neredeyse tüm zamanlarını konuşarak geçirdiklerini tekrar anlatmış, kız kardeşinin tabutun içindeyken korkmadığını söylemişti. Valeria en çok da Saga'yı sakinleştirmek için sanki el ele tutuşuyorduk demişti. Saga başını sallamıştı ama odaklanmakta zorlandığı belliydi. Valeria tabutun içinde üzerinde bir battaniye ile uyanıp Pellerina'dan cevap alamadığında ailenin kendisine inandığını düşünmüştü. Tüm suçu üstlenmiş, biraz eroin için her şeyi yapabileceğini söylemişti. Valeria Pellerina'yı eve götürdüklerini düşünmüştü. Oysa Pellerina bilincini kaybetmişti ve bu yüzden de cevap vermiyordu. Saçları örülmüş, bir kaşında gümüş halka olan bir hemşire Valeria'ya el ve ayaklarındaki ağrı için biraz daha morfin vermeye gelmişti. Saga beklemeye çalışmışsa da o kadar endişeliydi ki kalamamış, aceleyle cerrahi bölümüne geri dönmüştü. Şimdi Valeria'nın ağrıları azalıyor, göz bebekleri küçüldükçe o da biraz daha karanlığa gömülüyordu. Her şey koyu gri perdelerle kaplanıyormuş gibi bulanıklaşıyordu. Işıklar büyük pirinç çarklar gibi düzensiz daireler çiziyordu. Hemşire yatağın yanında durup ateşine ve tansiyonuna baktı. Valeria artık hemşirenin yüzünü seçemiyor, bir karaltıdan başka bir şey görmüyordu. Vücudu ısınırken tatlı bir karıncalanma hissetti. Hemşire eğilip ona bir şeyler açıklarken önlüğünün düğmelerinin hafifçe sarardığını gördü. Valeria hemşirenin söylediği her şeyi anlıyor, tam bir şey soracakken her şeyi unutuyordu. Göz kapakları ağırlaşıyordu. Odanın önündeki polis memurları sonunda futbol muhabbetini bitirmişlerdi. Valeria uyanıp gözlerini açtı ama hala tam olarak göremiyordu. Başka bir hemşire EKG'sine ve kan değerlerine bakıyordu. Ne zamandır uyuduğunu bilmiyordu. Odaklanmaya çalıştı ve akış regülatörüyle tüpe akan parlak damlalara baktı. Hemşire onu rahat ettirmeye çalışırken her şey yeniden uzaklaşmaya başladı ve gözlerini kapattı. Telefon çaldığında Valeria neredeyse uyumak üzereydi. Gözlerini açarak "Telefonum!" diye mırıldandı zayıf bir sesle. Hemşire komodinin üzerindeki telefonu alıp ona uzattı. Valeria ekranı okuyamadı ama yine de cevap verdi.
"Valeria," dedi yorgun bir sesle.
"Benim," dedi Yuna. "Nasılsın?"
"Yuna," dedi Valeria.
"Nasılsın?"
"İyiyim. İlaçlardan dolayı biraz sersem gibiyim ama..."
"Ya Pellerina?"
"Durumu biraz daha kötüleşti. Kalp atışları düzensiz, çok hızlı, çok kötü," diye cevapladı.
"Saga'yla konuştun mu?" Hemşire yatağın yanında durup sakin ve metodik bir şekilde kanülü tıbbi yöntemle silerken Valeria kendini çocuk gibi hissetti. Yuna çok uzaktaydı ama sesinin farklı geldiğini, bir şeyler olduğunu anlayabilmişti.
"Sormaya korkuyorum," dedi alçak sesle.
"Lumi iyi," dedi Yuna.
"Tanrı'ya şükür."
"Evet."
İkisi de bir şey söylemedi. Mesafeden dolayı hatta biraz uğultu vardı. Hemşire kanüle bir şırınga bağlayıp kontrol etti. Valeria kanın tüpün içine çekilmesini ve şırıngadaki sıvıyla karışmasını izlerken "Ne oldu?" diye sordu.
"Yurek öldü."
"Yurek Walter öldü mü?"
"Bu defa gerçekten öldü. Bitti," dedi Yuna.
Sonunda onu durdurdun.
Evet.
Hemşire yatağın yanındaki troleye bir şeyler koyduktan sonra 3 uzun adımda odadan çıktı. Valeria gözlerini tekrar kapatarak
''Yaralanmadın değil mi?'' diye sordu.
''Hayır ama bir süre burada kalacağım. Bazı soruları yanıtlamam gerekiyor.''
''Yine mi hapse gireceksin?'' diye sordu Valeria kapının usulca kapandığını duyduğunda.
''Sorun yok. Interpol'in ve Uluslararası İrtibat Bürosu'nun desteğini aldım.'' diye cevapladı Yuna.
''Sesin üzüntülü geliyor.'' dedi Valeria.
''Sadece sen, Saga ve Pellerina için endişeleniyorum. Korumayı azaltmadılar değil mi?''
''Hastane polis kaynıyor. Kapının önünde günün 24 saati 2 polis duruyor. Hapishaneye dönmüş gibi hissediyorum.''
''Valeria, korunman gerekiyor.
En güzeli eve dönmen olurdu.''
''Lomi, yarın Paris'e dönüyor.
Ben de oraya gitmek istiyorum.
Burada işim biter bitmez seni alacağım.
Biraz daha iyi bir şeyler giymeliyim.''
''Seni seviyorum.'' dedi Yuna alçak sesle.
''Ben seni hep sevdim.'' diye cevapladı Valeria.
Telefonu kapattıklarında Valeria kendi kendine gülümsedi. Göz kapaklarının arkasında yorgunluktan gözleri yanıyordu. Yuna'nın geri döneceğini düşünerek elinde telefonla uykuya daldı. Tekrar uyandığında morfinin etkisi azalmış, geride hafif bir mide bulantısı bırakmıştı. Kapısının önündeki polis memurları yine futboldan ve futbol menajerlerinden konuşuyordu. Valeria sırtüstü yatmış tavana bakıyordu. Göz bebekleri normal boyutlarına dönmüş, görüşü düzelmişti. Asma tavanın karolarına baktı. Birinin üzerinde ıslak gri bir leke vardı. Ay kraterinin fotoğrafına benziyordu. Valeria susamıştı ve başını komodine çevirdiğinde gözü sol dirseğine giden tüpe takıldı. Kanüle hala berrak sıvı dolu bir şırınga takılıydı. Yuna ile konuşurken yanında olan hemşireyi hatırladı. Enjeksiyon hazırlanmıştı ama bitmemişti. Hemşire tek kelime etmeden odadan çıkmıştı. Yatağın yanındaki metal troleyin üzerinde küçük boş bir cam şişe duruyordu. Valeria ona uzandı ve elinde çevirdi. Etiketin üzerindeki ketalar 50 miligram bölü ml yazısını okudu. Ameliyattan önce insanları sakinleştirmek için verilen bir ilaçtı bu. Onu neden sakinleştireceklerdi ki? Kimse ona ameliyatla ilgili bir şey söylememişti. Yuna ile konuşurken kolundaki kanülü temizleyen hemşireye şöyle bir bakmıştı. Yüzünü hatırlamıyordu, her şey çok bulanıktı. Ama kulak memesinden sarkan güzel inciyi fark etmişti. Bembeyazdı ve etrafında kremsi bir parıltı vardı. Valeria hemşire onunla ilgilenirken kendini küçük bir çocuk gibi hissettiğini hatırladı. En az 2 metre olduğunu hatırlayınca ürperdi. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 497.